Ayrım 28. Umutlar ve İdamlar, Altan Öymen, sayfa 304. İlk duruşma. Nihayet ilk duruşma günü geldi. Ben de dahil sabah saat 6'da Dolmabahçe iskelesinde sıraya girdik, vapura bindirildik. Basına ayrılan yer vapurun iskeleden giriş katıydı. Öteki gazetelerden gelenler de çoktu. Bize vapurun iskeleden geçilen katının büyük kısmı ayrılmıştı. Çerman'la birlikte bize ayrılan karşılıklı kanepelerin bulunduğu yerde tanıdıklarımdan Yaşar Kemal ile Çetin Altan da vardı. Onlar sohbet ederken birbirlerine takılırlar, izlemesi de ilginç olur. Aynı bölümde oturmaktan memnun oldum. Çünkü anlaşılıyor ki artık gidiş gelişlerimizin çoğunda orada hep birlikte oturacağız. Gidişimiz sanırım yarım saat kadar sürdü. Türkiye'nin o sıradaki en ünlü adasını önce uzaktan sonra yakınlaşarak gördük. Bu ilk görüşteki izlenimim çorak bir ada oluşuydu. Ağaçları azdı. Bazılarının eskiden kaldığı, bazısının yeni olduğu anlaşılan yapıların oluşturduğu manzara da sevimsizdi. Tabii o manzaraya bakarken Nejat Çerman'la birlikte nasıl çalışacağımızın hesabını yapıyorduk. Adadan dışarıya telefon etmek için hemen hatırlayalım. O zaman gazeteciler için bağlantılı telefondan başka iletişim aracı yok. Bir PTT şubesi kurulmuş. İstanbul içi konuşmalarda bir sorun yok. Ama bizim gazetenin merkezi Ankara. Eğer Ankara'ya bağlanmak uzun sürüyorsa yazacaklarımızı İstanbul büromuza yazdırmamız daha iyi. Bürodakiler onları Ankara'ya daha çabuk geçerler. Nejat öyle düşünüyor. Doğrusu da o. Çünkü gazeteci sayısı 200 civarındaymış. Aralarında şehirler arası konuşma yapacaklar da çok. Şehirler arası konuşma için sıraya girip beklemek gerekir. İstanbul ise doğrudan çevrilip bağlanabiliyor. Adada akşama kadar kalacağız. Duruşma ne zaman biterse vapur o zaman kalkacak. Çerman biliyor, öğle yemeği için tedbir alınmış. İstanbul lokantalarından birinden sandviç tipi yiyecekler getiriliyormuş. O konuda sorun yok. Ama iletişimle ilgili sorunlar ve ihtimaller hala pek çok. Derken adaya çıktık. Evet, toprak çorak. Bizi karşılayanlar çok. Aralarında irtibat subayları var. Bize nezaketle refakat ediyorlar. Ve salondaki yerimize yerleştik. Yassıada'daki mahkeme salonu çok büyük bir kapalı salon halinde. Zaten başlangıçta o amaçla planlanmış ama sonradan geliştirilmiş. Seyirci tribünleri yükseltilmiş, 2000 kişinin oturacağı hale getirilmiş. Basketbol maçlarındaki karşılıklı iki potayı düşünün. Birinin olduğu taraf Yüksek Adalet Divanı üyelerine ayrılmış. Yargıçlar ve savcılar salona oradan geliyorlar. Öteki potanın tarafında da sanıkların, avukatların ve basın mensupları dahil izleyicilerin gireceği kapılar var. Sanıkların oturacakları sandalyeler basketboldaki oyun alanının yerine yerleştirilmiş. O alan daha sonraki inşaat sırasında genişletilmiş. Salona 500 kişiye yetecek kadar sandalye dizilmiş. Ama davanın sanıkları 400'ün biraz üzerinde. Ama o sayı davanın gidişine göre artabilir diye düşünülmüş. İzleyici sıralarında sanık ailelerine ayrılan yer sayısı 50 civarında. Bu davayı izlemek isteyen sanık yakınlarının başvurularında kabul edilenlerin sayısına göre artabilecekti. Ama başlangıçta o başvuruyu yapıp da izin alabilenlerin sayısı 50'yi aşmamış. Sanık aileleri dahil, basın mensupları dahil, izleyicilere ayrılan bölüm gene basketbol sahası örneğiyle anlatırsak, iki pot arasındaki boydan boya uzanan bir tribün var. Orada sanık ailelerine ayrılan 5 yerin yanında basına 200 yer ayrılmış. 220 kişilik yerde teorik olarak halktan gelmek isteyenlerin yeri. Ama tabii halktan insanların oraya gelmesi için sanık aileleri gibi başvuruda bulunmaları gerekiyordu. O başvuruların kabul edilmesi halinde bile bir barajı aşmaları gerekiyor. O da adaya gidip gelen özel vapurlarda kendilerine ayrılacak yer bulunabilmesi. Ki bütün bu koşulların gereğinin yerine getirilebilmesi bir sade vatandaş için çok güç. Biz o sabah vapurda yerimizi bulup Yassıada'ya ulaşan basın mensuplarının tribündeki yerleri önceden belirlenmişti. Yerimizi bulmakta güçlük çekmedik. Biz öncücüler aşağıdan yukarıya doğru yükselen sıra kaplarının ortalarındaydık. Otururken Yüksek Adalet Divanı ile savcıların yeri solumuzda kalıyordu. Sanık yerlerine biraz yukarıdan bakıyorduk. Ama saat 9.30'dan sonra sanıklar getirilirken hepsini birer birer görebildik. Çünkü önümüzden sıraya girmiş halde birer birer geçiyorlardı. Tabii biz Ankara'da parlamento muhabirliği yapmış olanlar tamamına yakınını tanıyorduk. Hepimizin gözleri önce devlet protokolünün ön sıralarında olanlardandı. Celal Bayar soğukkanlı görünüyordu. Adnan Menderes zayıflamış gibiydi. Ama saçları gene eski rengindeydi. Refik Koraltan'ınkiler ise beyazlaşmıştı. Fatin Rüştü Zorlu en sakin görünenlerdendi. Bakanlar arasında zayıflamış, eskisine göre kilo kaybetmiş olanlar da vardı. Kadın milletvekillerinden Nazlı Tılabar ve Hilal Ulman soğukkanlı görünüyorlardı. Tribündeki gazeteciler olarak izlenimlerimizi birbirimizle paylaşıyorduk. Fakat asıl görüntünün tamamı çok etkileyiciydi. Önümüzden sırayla geçerek yerlerine oturanları, yaklaşık 4,5 ay öncesine kadar sık sık gördüğümüz yer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin salonları, koridorlarıydı. Hepsi iktidar partisi mensuplarıydılar. İyi ki oturduğumuz yer basamaklar halindeki tribünümüz de epey yüksekteydi. Alt basamaklarda olsaydık onlarla göz göze gelebilecektik. Onlar için de üzücü olurdu, bizim için de. Programda duruşmanın başlayacağı 9.30 diye yazılıydı. Sanıkların gelip oturmalarının tamamlanması planlandığından uzun sürdü. Başkan Salim Başol duruşmayı başlattığında saat 9.55'i bulmuştu. Malum Yassıada'daki Yüksek Adalet Divanı önündeki dava sayısı çoktu. Ankara ve İstanbul olaylarından Vatan Cephesi davasına, 6-7 Eylül olaylarıyla ilgili davaya, örtülü ödenekler davasından bebek ve köpek davalarına kadar sanık sayısı değişik olan davalar vardı. 14 Ekim günü başlayan ilk duruşma ise bütün bu davaların en kapsamlısı olan anayasayı ihlal davasıydı. Hepsi 27 Mayıs'tan önce devlet protokolünde yer almış olan 401 sanığı vardı. Davayı görecek olan Yüksek Adalet Divanı'nın başkanı Salim Başol yoklamayı şu sözlerle açtı. Türk milleti adına yargı hakkını kullanmaya yetkili Yüksek Adalet Divanı'nı açıyorum. Yassıada'da duruşma salonunda açık olarak duruşmaya başlandı. Sanıklardan Trabzon sabık milletvekili Osman Nuri Lermioğlu'ndan madası yani Lermioğlu hariç getirildiler. Bağlı olmayarak yerlerini aldılar. Müdafiler yani savunma avukatları hazır. Şimdi isim ve soyadı okunarak yoklama yapılacaktır. İsim okunan herkes burada hazır olduğunu bildirmek üzere ya ayağa kalkacak veya efendim şeklinde mevcut olduğunu bildirecektir. Sanıklar protokolü sıralaması. Başkan Salim Başol'un oturumu açış konuşmasındaki cümlelerden biri, daha sonraki tüm oturumların açılışında hep tekrar edeceği bir cümleydi. Kısa zamanda herkesin hafızasına yerleşecekti. Çünkü Yassıada duruşmalarının bazı bölümleri ses bandına alınıp montajlanarak yayınlanmaya başlayacaktı. Başol'un o cümleleri de yayımların başında açılış anonsu gibi tekrarlanacaktı. Sanıklar bağlı olmayarak yerlerini aldılar. Yani kendilerine kelepçe falan takılmıyor, belirli kurallara uyarak serbest hareket edebiliyorlar. Sanıkların duruşmada okunan 401 isimli listesi şöyle başlıyordu. 1. Sakıt Reisi Cumhur Celal Bayar İstanbul. 2. Sakıt Başvekil Adnan Menderes İstanbul. 3. Sakıt Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı Niğde. Listede ilk sırada Bayar'ın, sonra Menderes'in, sonra tüm bakanların, sonra da Meclis Başkanı Refik Koraltan'la birlikte 3 başkan vekillerin adları vardı. Onlardan sonra Tahkikat Encümeni'nin başkan ve üyeleri geliyordu, daha sonra da milletvekilleri. Bu sıralama devlet protokolünden biraz değişikti. Devlette malum Cumhurbaşkanı'ndan sonra Meclis Başkanı gelir, Başbakan ondan sonraki 3. sıradadır. Mahkemedeki sanıklar protokolünde ise meclis başkanının yeri bakanların da altına inmişti. Başbakandan sonra bakanlar geliyordu. Sonra meclis başkanı ve başkan vekilleri. Daha sonraki sıralarda da tahkikat encümeninin başkanı ve üyeleri. Öteki DP'li milletvekilleri encümen üyelerinden sonraki sıralarda. Seçim çevrelerinin harf sırasına göre sıralanmışlardı. Adıyaman Afyon diye A harfinden başlayıp Zonguldak diye biten bir dizin içinde. Mahkemedeki sanıklar protokolü bu sıralaması özellikle biz Ankaralı gazeteciler arasında yorumlara neden oldu. Mahkemenin önündeki ana dava anayasayı ihlal davasıydı. Temelinde meclis çoğunluğunun anayasaya aykırı kanunlar ve kararlar çıkararak anayasayı ihlal ettiği iddiası. Davanın sanıkları arasında devletin başındaki Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile hükümetin başındaki Anda Menderes'in sırası en öndeydi. Sırası bakanların altına düşen meclis başkanından sonra devlet protokolündeki yeri ön sıralarda olmayan tahkikat encümeni başkanı ve üyelerinin yer alması ilginçti. Arkasından meclisteki çoğunluk partisinin o anayasaya aykırı kanun ve kararlara oy vermiş olan tüm milletvekillerinin listesinden gelmesi gerekiyordu. Fakat mahkemenin listesinde o noktada bir değişiklik yapılmıştı. Milletvekilleri arasından tahkikat encümeninin başkanı ve üyeleri bir grup halinde meclis başkanı ve başvekillerinin arkasına konulmuştu. İşte mahkemedeki bu sıralama çok kimseye sanıklara isnat edilen suçlamaların ağırlığına göre yapıldığı izlenimini veriyordu. Yani anayasayı ihlalin baş sanıkları Bayar ve Menderes, sonra bakanları, meclis başkanı ve başkan vekilleri onlardan sonra geliyor. Ama yönetimde görev almayan düz milletvekilleri arasında da sorumluluk açısından bir ayrım var. Tahkikat encümeninin 15 üyesi onlar arasında en sorumlular olarak görünüyor. Sabık mı, sakıt mı, düşük mü? Mahkeme başkanının açış konuşması ile listenin okunuşu sırasında benim dikkatimi çeken bir nokta vardı ki ona da değinmeliyim. Başol duruşmaya katılmayan bir milletvekilinin Osman Nuri Lermioğlu'nun adını söylerken onun için sabık milletvekili demişti. Oysa sanıkların tümünün adının geçtiği yoklama listesinde tüm milletvekilleri için ayrı ayrı sakıt sözcüğü kullanılmıştı. Sabık ve sakıt. O konu üzerinde de kısaca durayım. 27 Mayıs'tan sonra meclisin feshinin sonucu olarak görev süreci fiilen biten milletvekillerine ne denileceği tartışma konusu olmuştu. Eski milletvekili, olumlu bir deyim değildi. Zaten öteden beri bir veya birkaç dönem milletvekilliği yaptıktan sonra o görevden ayrılan milletvekilleri o eski sözcüğünün kullanılmasından hoşlanmazlardı. Onun yerine Osmanlıcadan kalan sabık kelimesi kullanılır olmuştu. O olumlu bir deyim sayılırdı. Arapçada kazanma anlamına da gelen sebk sözcüğünden geliyordu. Görevinden emekli olan veya herhangi bir nedenle ayrılan memurlar veya mebuslar, yani milletvekilleri için kullanıldığında, onun o görevde eski hizmetlerinin devlet için kazanılmış olduğu, kazanç oluşturduğu belirtilmiş oluyordu. Bu açıdan o söz herkes tarafından benimsenmişti. Eski milletvekillerinden kendilerini başkalarına tanıştırırken sabık milletvekili diyenler, hatta bunu kart vizitlerine bastıranlar da vardı. Fakat 27 Mayıs'tan sonraki hava içinde artık kimse 27 Mayıs'tan hemen önceki milletvekillerinin eski hizmetlerinin devlet için kazanılmış bir değer taşıdığını ifade etmek istemiyordu. O sabık sözü Osmanlıcayı bilenleri rahatsız ediyor olmalı ki sabığın yerine başka bir deyim aradılar. Yassıada'daki sanıklar için sakıt sözcüğünü hatırladılar. O sözcük sükuttan geliyor, yani düşüş veya düşme veya düşürülme anlamındaki sözcükten. Bu defa sabığın yerine o geçti, sakıt cumhurbaşkanı oldu. Sakıt cumhurbaşkanı veya sakıt başbakan veya sakıt milletvekilleri, hepsi sakıt haline getirildiler. Fakat tabii herkes Osmanlıca bilmiyor, bununla ne denilmek istendiği anlaşılmıyor. Bu defa vatandaş Türkçe konuş sloganı akla geldi ve bazıları düşük sözcüğünü devreye soktular. Düşük sözü sakıtın karşılığı sayılabilir ama algılaması daha başkadır. İnsanları yaralayıcı bir sözdür, sakıncaları meydandaydı. Basında birçok kimse o sözcüğü kullanmaya başladı. Hatta iş o hale geldi ki o sözü çok yanlış bulanlar bile dertlerini kısa yoldan anlatmak için o sözü zaman zaman kullanmak zorunda kaldılar. Şimdi burada o eski sabık, sakıt, düşük uygulamalarındaki karışıklıkların, yassıada duruşmalarının başladığı benim de izlediğim ilk duruşmadaki bir örneğini vereyim. 401 sanığın mahkemede okunan yoklama listesindeki unvanları hep sakıt diye yazılmış ve öyle okunuyor. Yani düşmüşün veya düşürülmüşün Osmanlıcasıyla. Sakıt Reisi Cumhur Celal Bayar, Sakıt Başvekil Adnan Menderes, Sakıt Meclis Reisi Refik Kolaltan, Sakıt Milletvekilleri Sait Ağar Gani Gürsoy diye. Ama bizzat divanın başkanı Salim Başol duruşmada bulunmayan bir milletvekilinin adını okurken adının önüne sabık sözcüğünü koyuyor. Tutanaklara da geçtiği gibi diyor ki, Trabzon sabık milletvekili Osman Nuri Lermioğlu'dan mağdası geldiler. Kıssadan ise insanların isimlerinin önüne zamanın ruhuna veya daha gerçekçi bir deyimle devrin icaplarına göre icat edilmiş sıfatlar koyarak onları büyütmeye veya küçültmeye kalkmak hiç de hoş bir şey değil. Ayrıca o sıfatlar kalıcı da olmuyor. Bugün o Yassıada duruşmalarını sanıklarının herhangi biri için sakıt ve düşük sıfatını kullanan var mı? Bırakalım bugünü, 30 yıl önce, 40 yıl önce var mıydı? Yassıada saatinden şikayet. Şimdi gelelim duruşmanın yoklamadan sonraki aşamasına. Biz Tribün Gazeteciler bölümünden duruşma salonunu izlemeye devam ediyoruz. Önce Yüksek Soruşturma Kurulu'nun davanın açılmasıyla ilgili kararı okundu. Hemen arkasından bazı sanık avukatları ve sanıklar duruşmayla ilgili bazı talepleri olduğunu söyleyerek söz istediler. Başkan hepsine söz verdi. Adnan Menderes'in avukatı Burhan Apaydın konuştu. Duruşmalara başlanmadan önceki dönemde Yassıada İrtibat Bürosu tarafından alınmış bazı tedbirlerin artık kaldırılmasını istedi. Bunlardan biri mahkeme salonunda fotoğraf çekme olanağının sadece İrtibat Bürosu tarafından görevlendirilenlere verilmesi uygulamasıydı. Apaydın o sınırlamanın basın özgürlüğüne ve duruşmaların halka açık olması ilkesine aykırı olduğunu öne sürüyordu. Apaydın'ın ikinci talebi, avukatların müvekkilleriyle konuşmaları olanağına konulan sınırlamaların hafifletilmesiydi. Apaydın örnekler verdi, özetle dedi ki, ''Müvekkillerimiz Adnan Menderes ile 3 gün önceki konuşmamız sadece 27 dakika sürdü. Görüşmede 4 subay vardı. Bu görüşmelerin süresi uzatılmalı ve nezaret altında olmaktan çıkarılmalıdır.'' Apaydın daha sonraki konuşmalarında sanıkların hakları olan imkanlardan faydalanmasının sağlamasını istedi. Sanıkların aileleriyle mektuplaşmalarına konulan 50 kelimelik sınırlamaların kaldırılmasını istedi. Bütün bu taleplerin kanunun gereği olduğunu vurguladı ve sanıkların aileleriyle yüz yüze görüşmelerine imkan verilmemiş olmasını ele aldı. Dedi ki, psikolojik bakımdan ve aynı zamanda insanlık hukuku bakımından lüzum gördüğüm bir durumu muhterem heyetinize arz etmek isterim. Müvekkillerim 5-6 aydan beri ailelerinden uzak bulunmaktadırlar. Bu hususta da kendilerinin aileleriyle görüşmesinin teminini, yüksek mahkemenizin bu hususu da teminat altına almasını rica edeceğim. Apaydın ayrıca sanıkların gazete okumasının önlenmesi uygulamasından da şikayet etmişti. Müvekkillerimin istedikleri gazete, kitap ve mecmuaları tamamen okuyabilmeleri hususunun teminat altına alınmasını istirham ediyorum demişti. Başkan buna, bu kayıtlar mahkeme kurulduktan sonra kaldırıldı diye cevap verdi. Buna karşı mahkemenin sanıklar bölümünden hayır, hayır, hayır diye tutanaklara da geçen sesler yükseldi. Burhan Apaydın'ın bir şikayeti de Yassıada duruşmalarının başlamasından bir hafta öncesinden beri radyoda yayımlanan Yassıada Saati programıyla ilgiliydi. Dedi ki, Yassıada Saati namı altında yapılan konuşmada müdafaa müessesesine çok ağır hücumlar yapılmaktadır. Dava seyrine tesir edici mahiyet taşıması muhakkak olan bu Yassıada Saati namı altında radyoda yapılan bu konuşmaların bir nüshasının celbiyle suç olup olmadığı hususunda karar vermenizi rica ederim. Başka avukatlar ve sanıklar da söz alıp benzeri konulardaki taleplerini bildirdiler. Fakat tabii o günün en ilgi çeken konuşmasını avukatı aracılığıyla söz isteyen Adnan Menderes yaptı. Başkan Başol ona söz verirken bir uyarı yaptı. Onu da Menderes'in konuşmasıyla birlikte tutanaklardan izleyelim. Başkan, evvelce söylediğim hudutlar içinde esasa girmeden ve evvelce konuşulanları tekrar etmeden konuşunuz. Sanık Adnan Menderes, sadece usule ait maruzatta bulunacağım. Bir insanın haklarını bütün etrafı ile müdafaa edebilmesi için muayyen şartların mevcudiyetine lüzum vardır kanaatindeyim. Ve bu maruzatımın takdir buyurulacağından eminim. Bendeniz 5 aydan beri tamamiyle tecrit vaziyetinde bulunuyorum. Bir tek odanın içinde ve günün 24 saatinde her saat değişen bir nöbetçi subay beyin nezareti altında hiçbir kelime konuşma imkanı olmamak şartıyla yaşıyorum. Bu itibarla konuşma takatim ve akli melakatım hakikaten zaafa uğramış bulunuyor. Kumandan beyefendinin çok lütufları olmasa zaman zaman biraz görüşmek ve çıkarmak imkanı vermemiş olsalar, şimdi huzurunuzda bulunmak imkanını dahi elde bulundurmaya muktedir olamayacaktım. Arzum şudur, bana imkan verecek ve moralimi, asabımı düzeltecek bir rejimin tatbikini, yani nöbetçim subay beyle bir kelime dahi konuşmaya mezun değilim. 5 aylık mecbur konuşmalarım 10-15 saati geçmez. Bir mazlun huzurunuza böyle gelecek olursa, haklarını müdafaa etmekte moralitesinin büyük bir kısmını kaybetmiş olduğuna emin olmanızı istirham ederim. Bendeniz huzurunuzda kumandan beyefendiye şükranlarımı arz ederim ve gene huzurunuzda subay beylerin nazik muamelelerine teşekkür ederim. Ancak hiçbir kelime konuşmadan günün 24 saatinde karşı karşıya bulunmaktayız. Başkan, bu sözleriniz evvelce yapılan istekleriniz dahilindedir, tamamdır. Sadık Adnan Menderes, teşekkür ederim. Başkan Salim Maşol bu konuşmadan sonra ara kararını okudu. Avukatlar ve sanıklar tarafından yapılan taleplerden bir kısmının ceza ve tevkif evlerinin inzibatı ile ilgili olduğunu, o talepleri elbette o mercilerin takdir edeceğini söyledi. Yüksek Adalet Divanı'nın yargı hakkını kullanacağı yerlerin tayini yetkisinin de bir kısmının Milli Birlik Komitesi'ne ait olduğunu bildirdi. O çerçevenin dışındaki taleplere ise divanın gelecek oturumunda cevap verileceğini açıkladı. Ve o sabahki oturum öğleden sonra saat 14.35'te sona erdi. Ama öğleden sonra bir de Celal Bayar ile birlikte bazı sanıkların yargılanacağı bir başka davanın duruşması vardı. Köpek davasının, köpek ve bebek davaları. Biz basın mensupları ve diğer izleyiciler bize ayrılan çıkış yolunu izleyerek salondan ayrıldık. Sanıklar ve hakimler de başka kapılardan çıkıyorlardı. Mahkeme salonunun yakınında bir yerde faaliyete geçmiş olan bir büfeden yiyecek bir şeyler alıp açlığımızı bastırdık. Ve telefonların başına geçip görüp işittiklerimizi İstanbul büromuzdaki arkadaşlarımıza yazdırmaya çalıştık. Duruşma öğleden sonra saat 16'da başlanılacak olan dava, Celal Bayar hakkındaki kamuoyunda köpek davası diye bilinen acayip bir davaydı. Bayar'a Cumhurbaşkanlığı sırasında Afganistan'dan bir köpek hediye edilmiş. Köpek devlet çiftliğinde bir süre bakıldıktan sonra 20 bin liraya satılmış. Satıştan elde edilen parayla Bayar'ın seçtiği bir köye çeşme yapılmış. Bayar hakkında bu yüzden özel bir dava açılmıştı. O zamanki Tarım Bakanı Nedim Ökmen'in de o yolsuzluğun sanıklarından biri olduğu öne sürülmüş, o da suçun katılımcısı olarak yassı adadaki duruşmalarda yargılanmaya başlamıştı. Bu davanın nedeni belliydi. Anayasayı ihlal gibi çok ciddi bir suçun sanığı olan Celal Bayar'ı bir de kendisine hediye edilen bir köpeği sattırıp parasıyla çeşme yaptırmak gibi garip işlerle uğraşarak yolsuzluklara bulaşmış bir insan gibi göstermek. 2000'li yıllarda moda olan bazı davalardaki örneklere benzer şekilde kamuoyu önünde itibarsızlaştırmak. Aynı şekilde bir itibarsızlaştırma davası Adnan Menderes için açılmıştı. Onun hakkındaki suçlama da Ayhan Aydan'dan olan çocuğunu doğduğundan hemen sonra doktorlarla anlaşarak öldürtmekti. O davadaki iddia da daha ilk günden çökmüştü. Zaten davanın hedefi bir cinayeti aydınlatıp faillerini cezalandırmak değildi. Menderes'i özel hayatıyla ilgili konuları irdeleyip itibarsızlaştırmaktı. Yassıada davalarının içine bu gibi konuları sokarak sanıkları kötüleme fikri kimden veya kimlerden çıktı bilinmez. Ama şu belliydi, o fikir Yassıada sanıklarının değil, asıl o davaları açtıranların itibarına zarar vermiştir. 28. Ayrımın Sonu. Sayfa 314.